Ayrım 14. Ernesto Che Guevara, Bolivya Günlüğü. Sayfa 258. Ekim 1967. 1 Ekim. Ayın bu ilk gününde bir yenilik yok. Şafakta bir koruya vardık ve giriş noktalarına nöbetçiler dikerek kamp kurduk. İşgal etmeye tasarladığımız kanyondan 40 asker havaya ateş ederek geçti. Saat 14'te son silah sesleri duyuldu. Kulübede kimse yok gibi. Gerçi Urbana oradan 5 askerin çıktığını görmüş. Ama belirleyemediğimiz bir yöne doğru gitmişler. Yerin iyiliği ve düşman kuvvetlerinin harekatını tümüyle görmeye elverişli olması nedeniyle orada bir gün daha kalmaya karar verdim. Paco, Nato, Dorio ve Estuquio su bulmaya gittiler ve saat 21'de döndüler. Chapaco'nun pişirdiği kızartmalar ve biraz kurutulmuş et tatçığımızı bastırdık. Hiçbir haber yok. 2 Ekim. Antonio. Bütün gün bir tek asker göremedik. Yalnızca çoban köpeklerinin güttüğü oğlaklar mevcilerimizin yakınından geçti. Köpekler havladı. Kanyona en yakın Chaco'yu dolanmaya karar vererek saat 18'de inmeye başladık. Böylece oraya rahatça ulaşacak ve yemek pişirmeye zaman bulabilecektik. Fakat El Nato yolunu şaşırdı. Üstelik de bu yanlışına diretti. Geri dönmeye karar verdik. Ama biz de yolu kaybettik. Gece yemek pişirmeksizin ve susuz geçirdik. Radyo askerlerin ayın 30'undaki faaliyetinin nedenini bildirdi. La Cruz del Sur'un yayınladığı haberlere göre ordu Abre del Coanilol'da bizimkilerden ufak bir grupla çatışma olduğunu, her iki tarafında kayıp vermediğini açıklamış. Aynı bildiriye göre bu grup 6 kişiden kuruluymuş. 3 Ekim. Uzun ve gereksizce gergin bir gün. Üstümüz olan kampa gitmek üzere yola çıkmıştık ki Urbana geldi ve birkaç köylünün dün gece sözü geçen adamlar işte bunlar dediğini duyduğunu bildirdi. Doğru bir habere benzemiyordu bu. Ama ciddi alır göründüm ve susuzluğumuzu gidermeden askerlerin geçtiği yola hakim bir tepeye tırmandık. Günün geri kalan saatleri tam bir durgunluk içine geçti. Karanlık basarken tepeden indik ve su acı, kap yağlı olduğu halde pişirdiğimiz kahvenin lezzetine doyum olmadı. Bu kapta daha sonra orada yemek için hamur ve götürülmek üzere tapir etiyle pilav pişirdik. Bir keşif yaptıktan sonra saat 3'e yola çıktık. Chaco'yu kolaylıkla atlatıp seçtiğimiz boğaza ulaştık. Su yoktu fakat askerler tarafından keşfedildiğini gösteren bir ize rastlamadık. Radyo iki kişinin tutsak edildiğini bildirdi. Antan Domingos, Flores yani Leon ve Orlando Jimenez Bazan yani Kamba. Bu sonuncusu orduya karşı savaşlarını kabul ediyor ama diğeri başkanın sözüne güvenerek teslim olduğunu söylüyor. Her ikisi de Fernando Che ile ilgili birçok bilgi vermişler, hastalığını anlatmışlar. Daha da kamuoyuna açıklanmayan neler neler söylemişlerdir kim bilir. İki kahraman gerillacının öyküsü böylece sona erdi. Yükseklik 1360 metre. Devrin provokatör bir öğrenciyle yaptığı cesur konuşmayı dinledik. 4 Ekim. Boğazda dinlendikten sonra yürüyüşümüzü yarım saat daha yolun başka bir yola kesiştiği yere dek yokuş aşağı sürdürdük. Orada kesirme yola saparak çıkışa geçtik. Güneşten kaçınmak için 15'e dek bekledik. Sonra yarım saatten biraz fazla yürüdük ve kanyona dek inip su bulamayan keşifçilerle karşılaştık. Saat 18'de boğazı bırakıp bir keçi yolundan saat 19.30'a dek ilerledik. Karanlıktan etrafı göremez olunca sabahın 3'üne dek orada kaldık. Radyoda gerillaların sığınmak üzere gidebilecekleri Serrana bölgesini daha iyi denetleyebilmek için Logones'te bulunan 4. Tümen Kurmayı'nın bu kez Padilla'ya nakledildiği açıklandı. Beni 4. Tümen'in yakalaması halinde Kakiri'de, 8. Tümen'in yakalaması halinde ise Santa Cruz'a yargılayacaklarında haber bültenlerine resmen bildirdiler. Yükselik 1650 metre. 5 Ekim. Yeniden yola koyulduk. 5.15'e dek güçlükle ilerledik. Sonra patikayı bırakıp ağaçlarının yüksekliği sayesinde meraklı gözlerden uzak kalabileceğimiz küçük bir koruya daldık. Benim gibi öyle Paco birkaç kez keşfe çıktılar ve su bulmak için de yöredeki bir evin çevresine dönenip durdular. Oysa evin yanında bir kuyu olması gerekiyordu. Keşif bittiği sırada 6 askerin eve geldiğini görmüşler. Geçerken uğramış olmalılar. Karanlık basarken çıktık. Çocuklar susuzluktan bitkindiler. Hele Estokio'nun bir yudum su diye yalvaran hali yürekler acısıydı. Çok bozuk, engellerle dolu bir yolda ilerleyip, şafakta, yöresinden köpek avlamaları duyulan küçük bir koruya vardık. Çok yakında yüksek ve çıplak bir tepe var. Yarasından irin sızan Benigno'yu tedavi ettik. Benigno gece sancıdan inleyip durdu. Doktora da bir iğne yaptım. Radyo Leon'la Kamba'nın Debray davası tanık olarak dinlenmek üzere kamine götürüldüklerini söyledi. Yükseklik 2000 metre. 6 Ekim. Çevrede yaptığımız keşif sonucunda bir evin yakınında olduğumuzu, biraz ileride suyu olan bir ev daha bulunduğunu öğrendik. Oraya gidip dam görevi yapan büyük bir ağacın altında bütün gün yemek pişirdik. Ama hiç rahat değildim. Çünkü gündüz vaktiydi. Üstelik çevresinde bazı insanların yaşadığı çukur bir yerdeydik. Yemek uzun sürdüğünden sabaha doğru yola çıkarak küçük ırmağın kıvrım yaptığı noktaya varmaya karar verdik. Orada da gideceğimiz yönü iyice kestirebilmek için çevrede ciddi bir keşfe çıkacaktık. La Cruz de Sur, kammalarla yapılan bir konuşmayı verdi. Orlando daha az aşağılık çıktı. Şili Radyosu sansür ettiğimiz bir haber açıklıyor. Bölgede peşimizde 1800 kişi varmış. Yükseklik 1750 metre. 7 Ekim. Gerilla savaşına başladığımızdan bu yana çok beklenmedik zorluklarla karşılaşmadan 11 ay geçti. Öğleden önceyi tehlikesizce neredeyse bir kır havası içinde geçirdik. 12.30 sularında keçilerin ortadan yaşlı bir kadın kamp kurduğumuz dağ geçine geldi. Onu tutuklamak zorunda kaldık. Kadın askerlerle ilişkin hiçbir bilgi vermedi. Sorduğumuz sorulara hiçbir şey bilmediğini, çoktan beri de burada olmadığını söyleyerek cevap veriyordu. Yalnızca yollara ilişkin bir haber verdi. Söylediklerine bakılırsa Yogyakarta'dan bir fersa, Yugares'ten bir fersa, Fukara'dan ise iki fersa uzaktayız. 17.30 sularında Inti, Aniceto ve Pablito biri hastalıklı, öteki yarı cüce, iki kızı olan ihtiyar kadın evine gittiler. Onlara 50 paso verip ağızlarını sıkı tutmalarını söyledik. Ne var ki söz vermelerine karşın sözlerin tutacaklarına ilişkin çok az umudumuz var. Saat 1'de yola çıktık. Solgun ay ışığında ilerlemek güç oldu. Kanallarla sulanan patates tarlalarının uzandığı kanyonda epeyce iz bıraktık. Saat 2'de dinlenmek için durduk. Zaten daha ileri gitmeye değmezdi. Gece yürüyüşlerinde El Chuna gerçekten bize yük oluyor. Ordu kuşadan 37 kişilik gerilla grubunun geçişini engellemek için Serrano'da 250 kişi bulundurulduğunu söyledi ve Akaro ile Oro arasındaki bölgeye sıkışmış olduğumuz yolunda bir haber yayınladı. Bir şaşırtmaca olsa gerek. Yükseklik 2000 metre. Şehirdeki çalışma yürütecek kadro için talimatlar. İstediğimiz özellikle taşıyacak bir destek şebekesi oluşturabilmek için aşağıda genel çizgileriyle ortaya konulan kurallara uyulması bir zorunluluktur. Eylem temelde gizli olacak. Ancak duruma göre bazı kadroları açığa çıkmaya zorlayacak kişiler ya da örgütlerle ilişkiler gerektiren türde görevlerle karşılaşacaktır. Bu durum davranışlara tam bir gizlilik ve her bir hücrenin diğerinden izole olmasını zorunlu kılmaktadır. Kadroların çalışması, ordu komutanlığının yönetim merkezleri tarafından belirlenen genel hareket çizgisine kesinlikle bağlı kalmakla beraber, kadrolar bu çizgiyi pratiğe geçirmekte tamamen özgür davranırlar. Yüklendiği zor görevleri gerçekleştirmek ve hayatta kalmak için gizli kadrolar, disiplin, katı kurallara uyma, gizliye dikkat etme, kendini kontrol altına tutma, soğukkanlılık gibi üstün niteliklerle donanmalı ve beklenmedik durumlarda kendilerini koruyacak çalışma yöntemlerini iyi bilmelidirler. Yarı gizli görev yapan bütün yoldaşlar onlara talimat verecek ve denetleyecek bir üst kademenin emrinde çalışacaklardır. Onaklar el verdiği ölçüde destek şebekesinin şefliğini üstlenen yoldaşın da diğer sorumlu yoldaşlarında tek bir görevi olacak ve tel ilişkiler şef aracılığıyla yürütülecektir. Örgütlü bir destek şebekesinde askeri görevler şunlardır. Şef, ikmal sorumlusu, ulaşım sorumlusu, istihbarat sorumlusu, mali işler sorumlusu, kent eylemleri sorumlusu, sempatizanlar sorumlusu. Örgütlenme büyüdükçe genel olarak şefe bağlı bir iletişim sorumlusu gerekli olacaktır. Şef, ordu yönetiminin talimatlarını alacak, farklı sorumlular aracılığıyla bunları pratiğe geçirecektir. Olası bir yakalanma durumunda bütün bir şebekeyi tehlikeye atmamak için yalnızca bu küçük yönetici grubu tarafından tanınmalıdır. Eğer sorumlular birbirlerini tanırsa, her halükarda çalışmaları diğerleri tarafından bilinecek ve herhangi bir değişiklik dışarı sızmayacaktır. Önemli bir üyenin de ele geçmesi durumunda, gizli evlerin ya da şefle ilişkiye geçme metotlarının ve yakalananı tanıyan herkesin değiştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. İkmal sorumlusunun görevi orada ikmal sağlamak olacaktır ama bu aynı zamanda örgütleyici bir görevdir. İkmal merkezinden eğlene eylemlilik sınırlarına dek yayılan, tümüyle köylülerden oluşan ya da esnaf yardımları ya da harekete katkı sunan bireyler ve örgütlerin oluşturduğu küçük destek şebekelerine kadar ulaşan bir destek ağı yaratacaktır. Ulaşım sorumlusu, ikmal malzemelerinin ikmal merkezlerine teslimatın yapılacağı küçük şebekelerle ya da doğrudan duruma göre artık kurtarılmış olan bölgelere taşımakla yükümlü olacaktır. Bu yoldaşlar kendilerini gizlemek için iyi komple olmalıdır. Örneğin hareketin amaçları ve büyüklüğü kamuoyu tarafından öğrenildiğinde baskıcı güçlerin şüphelerini uzaklaştırmak için küçük ticari şirketler kurulmalıdır. İstihbarat sorumlusu, ilişki kurulan kaynaklardan hükümet ya da ordu sempatizanları ile ilişkileri nedeniyle yarı açık olarak nitelenen görevleri özel olarak tehlikeli bir hal alır, alınan tüm askeri ve politik istihbaratları bir araya getirecektir. Toplanan bütün bilgi ve belgeler ordumuzun istihbarat sorumlusuna aktarılacaktır. İstihbarat sorumlusu iki kişiye karşı sorumludur. Şebekenin şefine ve oradaki istihbarat şefimize. Mali işler sorumlusu örgütün harcamalarını kontrol etmelidir. Bu yoldaş görevin ne kadar önemli olduğuna dair açık bir vizyona sahip olmalıdır. Çünkü gizli kadrolar pek çok tehlikelerle karşı karşıya kalsalar, karanlık bir ölüme yakın olsalar da gerillaların fiziksel ceza uygulamalarına tabi olmadıkları için ellere geçen ikmal ve para kaynaklarını düşman odaklarla sürekli kontak halindeyken devrim duruşlarının zayıflaması riski yüzünden dikkatsizce harcamaya alışabilirler. Maliye sorumlusu harcamaları son kuruşuna dek hesaplamalı, gereksiz yere para harcanmasını önlenmelidir. Ayrıca toplanan paralardan ve vergilerden de sorumludur. Maliye sorumlusu şebeke şefinin emrinde çalışır ama harcamalar konusunda denetleme yapmaya yetkisi yoktur. Bütün bu anlattıklarımızdan maliye sorumlusunun ideolojik bakımdan sağlam olması gerektiği anlaşılır. Kent eylemleri sorumlusunun görevi kentteki silahlı eylemlerle ilgilidir. Bir hainin zalimliğiyle tanımış bir işkencinin ya da orada üst düzey bir askerin ortadan kaldırılması, rehin almak amacıyla birinin kaçırılması, ülkenin önemli ekonomik merkezlerinden birinin sabotajı gibi. Tüm eylemler şebekenin şefi tarafından yönetilir. Kent eylemleri sorumlusu son derece acil durumlar dışında kendi inisiyatifiyle hareket edemez. Sempatizanlar sorumlusu şebeke içinde yarı gizli bir görev üstlenir, pek kararlı olmayan kişilerle bağlantı kurar. Bunlar para yardım yaparak işçilerini rahatlatır ve kendilerine tehlike atmayacak katkılarda bulunurlar. Bu gibilerle çalışılabilir ancak asla unutulmamalıdır ki bunların sağlayacağı destek karşılaşacakları tehlikeli sanılır. Bu yüzden ilişkiler giderek geliştirilmeli ve bunlar yavaş yavaş etkin militanlara dönüştürülmelidir. Harekete yalnızca ekonomik destek sağlamakta kalmayıp ilaç, malzeme, kalacak yer bulmalı, bilgi toplamaları da sağlanmalıdır. Bu türden bir şebekede bazı yoldaşlar sık işbirliği içinde çalışmalıdırlar. Örneğin ulaşım sorumlusu, kendisinin şefi konumundaki ikmal sorumlusuna doğrudan bağlıdır. Sempatizanlar sorumlusu, maliye sorumlusuyla ve kent eylemleri sorumlusu, istihbarat sorumlusuyla bağlantı halindedir. Bunlar şebeke şefiyle doğrudan ilişki içinde çalışırlar. Şebekeler ordunun gönderdiği kadrolar tarafından denetlenir. Bu kişiler yürütme yetkisine sahip değildir. Yalnız talimatlara ve kurallara uyup uymadığını araştırırlar. Şebekeler ordunun gelişine şöyle hazırlanmalıdır. Üst komutanlık şebeke şefine emir verir. Bu şef şebekeyi önemli kentlerden köylere, köylerden ordumuza ilişkiye girecek, yiyecek, para ve bilgi sağlayacak köylülerin evlerine kadar yayılan bir destek alanı örgütler. Ordumuzun etki alanını genişlediği ölçüde destek şebekesinin ordumuzdan birine ihtiyacı olacak ve bağlantı noktaları kente yaklaşacak, ordunun doğrudan denetim bölgesi olacak ve orantılı biçimde büyüyecektir. Bu gelişim savaş gibi yıllarca sürecektir. Destek şebekesinin komutanlığı başkentte olacaktır. Daha sonra şu anda bizi en önemli bölgeler olan kentlerde, yani hareket alanımızı içine alan bir dikdörtgen oluşturan Hokokamba, Santa Cruz, Sucre ve Camiri'de örgütlenecektir. Bu dört kentin sorumluları olanaklar el verdiğince deneyimli olmalıdır. Bu kişiler benzer fakat daha hızlı bir örgüt oluşturacaklardır. İkmal ve ulaşım tek bir sorumluya verilir. Mali işler ve sempatizanlardan da aynı şekilde tek bir yoldaş sorumlu olur. Kent eylemleri için üçüncü bir şebeke oluşturulur. Bu durumda istihbarat sorumluluğunu şef üstlenebilir. Ordunun denetimi altındaki bölgeler söz konusu kente yaklaştığı ölçüde kent eyleme şebekesi orduya bağımlı kılacak, sonunda askeri komutanlığın emrinde kent gerillasına dönüşecektir. Bu kentlerden başlayarak destek şebekesi yukarıda belirtilen biçimde yayılacaktır. Bugün eylem alanımızdan uzak olan kentlerdeki şebekelerinin gelişiminin önemi de unutulmamalıdır. Bu sayede halkın desteği kazanılıp gelecekteki eylemler hazırlanabilir. Oruro ve Potosi bizim için en önemli kentler arasındadır. Sınır noktaları üzerinde özellikle durmalıyız. Villazon ve Tahiya Arjantin'den Santa Cruz'e Brezilya'dan ikmal sağlamamız için bağlantı merkezleridir. Hawaii ve ya da Peru sınırına diğer bir nokta, Yeni Şili sınırına bir geçiş noktası belirlemek bizim için önemlidir. İkmal alanın örgütlenmesi için daha önce benzeri işlerde çalışmış güvenilir elemanlara ihtiyaç vardır. Örneğin bir mağaza sahibi ikmal örgütleyebilir ya da destek ağının bu kesiminde görev alabilir. Nakliyat şirketlerinde çalışmış olanlarsa ulaşım alanına çalışmayı üstlenebilirler. Bu başarılamazsa sabırla böyle bir işe iş kurulmaya çalışılmalıdır. Acele getirilmeksizin yerine oturtulmalı, iyice sağlamlaşmadan yenilerini kurmaya girişip eldekini kaybetme riskine gidilmelidir. Aşağıdaki imalathaneler ve ticarethaneler örgütlenmelidir. Bakkallar, nakliyat şirketleri, ayakkabı atölyeleri, konfeksiyon, tamirciler, çiftlikler. İki kuruluş ikmal malzemesinin dikkatini çekmeden saklanmasını ve nakledilmesini sağlar. Bunlar arasında savaş malzemesi de gizlenir. Ayakkabı ve konfeksiyon atölyeleri ihtiyacımız olan donanımı hem satın alır hem de üretebilir. Bu işlerde kuşku uyandırmadan yapılır. Tamir atölyelerinde silahların bakımı yapılır. Topraklarsa ulaşım işleri ve köyler arasında propaganda bakımından yararlıdır. Kadrolarda ideolojik sağlamlığın önemini bir kez daha vurgulamak gereklidir. Bunlar devrimci hareketten zorunlu olmayan hiçbir şey isteyemez. Buna karşılık tüm zamanlarını, özgürlüklerini, gerekirse hayatlarını devrim uğruna feda ederler. Ancak böylelikle Bolivya'nın kurtuluşu için düşündüğümüz cesurca tasarıların yaşama geçirilmesi için gerekli destek şebekesini kurabiliriz. Bolivya halkına bir nolu bildiri. Gerici yalana karşı devrimci gerçek. Soyguncu goriller işçileri katlettikten ve tüm zenginliklerini Kuzey Amerika'ya teslim etmek için gerekli zemini hazırladıktan sonra bir seçim komedisi sahneye koyarak halkın gözünü boyadılar. Gerçekler ortaya çıktı, halk silahlı ayaklanmaya giriştiği, silahlı soyguna, silahlı savaşla karşılık verdiği halde gericiler palavra dolu oyunlarını sürdürmeye çabalıyorlar. 23 Mart, günü şafakta, Kamiri'de yerleşik 4. Tümene bağlı güçler, 1500 Hernan Platerios'un komutasında yaklaşık 35 askerden kurulu müfrezeleriyle Nakaozi Nehri yatağı boyunca ilerleyerek gerillaların mevzilendiği topraklara girdiler. Bu grup, tümü bizim güçlerimiz tarafından hazırlanan tuzağa düştü. Hareket sonucunda çeşitli tipte 25 hafif silah, havan mermileriyle beraber 3 adet 60 mm çapında havan topu, çok sayıda mühimmat ve ekipman ele geçirildi. Düşman 7 kayıp verdi. Bunlardan biri Teğmen'di. 5'i yaralı, 14 usta kaldık. Yaralılar, olanaklarımız el verdiği ölçüde sağlık görevlilerimiz tarafından tedavi edildi. Tüm tutsaklar kendilerine hareketimizin amaçları ile ilgili bilgi verdikten sonra serbest bırakıldı. Düşmanın kayıp listesi aşağıdadır. Ölenler: Pedro Romero, Ruben Amagezo, Juan Alvado, Cecilia Marquez, Amador Almasan, Santiago Gallardo ile orduya rehberlik ve muhbirlik eden Vargas adlı bir kişi. Tutsaklar: 1005'i Hernan Platerios, 105'i Eugene Silva, erlerden Eder Torico Panaso, Judo Maquiao da Toledo, Gabriel Duran Escobar, Armando Martinez, Lancio Espinosa Posado, Miguel Rivero, Leotiro Sanchez, Alberto Martinez, Eduardo Rivera ve Guado Terracaros. Bu son 5 asker savaşa yaralanmışlardı. Savaşın bu ilk çatışmasını halka anlatırken ordumuzun ilkelerini de belirtmek istiyoruz. Bu ilkeler devrimci gerçeğe dayanmaktadır. Eylemlerimiz sözlerimizin doğruluğunu kanıtlamıştır. Ölen askerlerin döktüğü kandan dolayı yüzünüzü duyuyoruz. Ama bizi halka adi katiller olarak tanıtmaya çalışan sırmalı üniformalı kuklaların öne sürdüğü gibi barış köprüleri havan toplarıyla, makine tüfeklerle kurulamaz. Bizim davranışlarımızdan ya da gerilla birliğimize gerekli ikmali sağlama yöntemlerimizden yakınacak, kendi sınıflarını ihale ederek orduya rehberlik eden ya da muhbirlik yapanlar hariç tek bir köylü bile yoktur ve asla olmayacaktır. Artık silahlı savaş başlamıştır. Bundan sonraki bildirilerimizde devrimci konumumuzu açıkça ortaya koyacağız. Bugün işçilere, köylülere, aydınlara ve şiddete karşılık verme saatinin geldiğine inanan herkese, Yankee tekerlerine haraç mezat satılan bir ülkeyi kurtarmak ve günden güne daha büyük bir aşağı itilen halkımızın yaşam düzeyini yükseltmek için çağrıda bulunuyoruz. Bolivya Ulusal Kurtuluş Ordusu. Bolivya halkının ikinoğlu bildiri. Gerici yalana karşı devrimci gerçek. 10 Nisan 1967 sabahı Temel Luis Savadero Arambol komutasındaki çoğunluğu özel birlikler eğitim karargahı askerlerinden kurulu düşman devriyesi tuzağımıza düştü. Hadi geçen subay ve evlerden Angel Flores ile Zenon Prada Mendieta çatışmada öldüler. Bokeoron birliğinden rehber Ignacio Jose Ramora yaralandı. 5 er ve 1 as subayla birlikte tutsak alındı. 4 er tutsaktan kurtulup kaçmaya başardı. Bunlar bir maçı Sanchez Castro'nun birliğinin bulunduğu üste dönümünü bildirerek 60 askere takviye gücü oluşturup arkadaşlarına yardıma geldiler. Bu grupta bir başka tuzağa düştü. Bunlardan Teğmen Hugo Ayala, As Subay Raul Cameo ve ellerden Jose Villabirel, Marcelo Maldonado ve Yame Sanabira ile kimliği belirlenemeyen iki asker de yaşamlarını yitirdiler. Eğlene ilkelerine bağlı kalarak, onlaklarımız el verdiğince yaraları tedavi ettik ve devrimci mücadelemizin amaçlarını aştıktan sonra tutsakları serbest bıraktık. Düşman ordusunun kayıpları şöyle özetlenebilir. İkisi Teğmen olmak üzere 10 ölü, 6 yaralı, 30 tutsak. Savaş ganimetleri de düşmanın kayıplarıyla orantılı olup 1.60 mm'lik havan topu, çok sayıda makine tüfek, adi tüfekler, M1 karabina, hafif mitralyöz ele geçirilmiştir. Bu döküme her bir silahın mühimmatı da eklenmelidir. Biz ise yalnızca bir ölü verdik. Düşmanın kayıplarına oranla bizim kaybımızın bu denli az olması nedeni, çarpışmaların başlama yerini ve zamanı bizim seçmemiz ve Bolivya ordusunun başındakinin neredeyse çocuk yaştaki acemi erleri mezbahaya göndericesine savaşa sürmesidir. Bir taraftan bunu yaparken bir taraftan La Paz'da hikayeler uydurup popülist cenaze törenlerinde göğüslerini döverek göz açı döken bu komutanlar, Bolivya'da akan kanın gerçek sorumlusu olduklarını bu hareketleriyle gizlemeye çabalıyorlar. Artık gerçek yüzlerini saklamaya bile gerek görmüyor ve Kuzey Amerikalı yardımcılarını ülkeye davet etmekten çekinmiyorlar. Dünya barışını tehlikeye sokan ve kahraman Vietnam halkına nice kayıplara mal olan savaş da böyle başlamıştı. Bize karşı kaç yardımcı göndereceklerini bilmiyoruz. Bunu hepsine karşı koymasını biliriz. Ama kendi ülkelerini satışa çıkaran bu askerlerin giriştikleri harekatın yaratacağı tehlikelere karşı halkı uyarmayı zorunlu sayıyoruz. Yeni asker alınan acemi yerlere şu çağrıda bulunuyoruz. Savaş başlar başlamaz silahınızı yere bırakıp ellerinizi başın üzerine koyun. Silahların menzili içindeyseniz yerinizden hiç kıvırdamayın. Savaş bölgesine yaklaşırken yürüyüş sırasında hiçbir zaman askeri kolun önünde yer almayın. Son derece tehlikeli olan öncülük görevini üstlenmeleri için sizi savaş süren subaylarınızı zorlayın. Öncülere daima öldürmek için ateş edeceğiz. Hiçbir suçu olmayan, savaş yeni katılmış askerlerin kanını dökmek için bizim için ne denli acı olursa olsun savaş bunu zorunlu kılmaktadır. Bolivya Uluslar Kurtuluş Ordusu. Bolivya halkına üç nolu bildiri. Gerici yalana karşı devrimci gerçek. 8 Mayıs'ta Nachocoza gerilla bölgesinde Asemen Henry Laredo komutasında bulunan karma askeri birlik tuzağa düşürüldü. Bu harekat sırasında adı geçen subay ve askeri okul öğrencilerinden Ramon Arroyo Flores ile Luis Paredes öldü. Bu iki asker ateş altına girdiklerinde dur emrimize uymadıklarından vurularak yaralanmışlardır. Her zamanki gibi mücadelemizin amaç ve hedefleriyle ilgili açıklamalarından sonra tutsaklar serbest bırakılmıştır. Yadet M1 karabinası ve 4 mavzer tüfeği ele geçirilmiştir. Bizim güçlerimizden bu hareket sırasında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Düşman ordusu birçok bildiri yayınlayarak gerillaların öldürüldüğü yönünde haberler yaymaya çalışmaktadır. Kendi kayıpları konusunda bazı gerçekleri dile getirmekle birlikte bizimle ilgili olarak verdikleri bilgiler hayal ürünüdür. Güçsüzlüğünden dolayı umutsuzluğa düşen düşman yana başvurmakta ve ideolojik kimlikleri nedeniyle düzenin düşmanı olan gazeteciler saldırıp bu düzenin çektiği bütün sıkıntıları acısını onlardan çıkarmaktadır. Şunu açıkça belirtmek isteriz. Bolivya'da silahlı savaşın tek sorumlusu, halkın başına geçen ve mücadeleyi ancak kesin zafere ulaştığında bırakacak olan Bolivya Ulus Kurtuluş Ordusu'dur. Baskıcı güçlerin barbarca eylemlerine karşı ordumuzun başvurmak zorunda kaldığı sert önlemlerden bağımsız olarak savaş sırasında işlenecek bütün suçların cezası tarafımızdan verilecektir. Bolivya Ulusal Kurtuluş Ordusu. Bolivya halkına 4 nolu bildiri. Gerici yalana karşı devrimci gerçek. Silahlı kuvvetler son günlerde yayınlanan bildirilerinde çarpışmalarda bazı kayıplar verdiklerini kabul edip, bu arada her zamanki gibi asla kanıtlayamayacakları biçimde gelirler arasından çok kişinin öldüğünü öne sürmektedirler. Bazı devrelerle bağlantımız kesilmiş olmakla birlikte kayıplarımız çok azdır. Son çarpışmalarda ise hiç kayıp vermedik. Intiperado ordumuzun komutasında görevli olup politik komiser unvanına sahiptir. Son zamanlarda birçok harekatı o yönetmiştir. Sağlığı yerinde olup yaralı da değildir. Onun ölümüyle ilgili haberler, ordumuza karşı savaşı güçsüzlüğünün bilincinde olan silahlı kuvvetlerin uydurduğu bir yalandır. Ordumuza başka Amerika ülkelerinden gelmiş savaşların bulunduğu haberine gelince, askeri gizlilik nedeniyle ve devrimci gerçeğe bağlılığımızdan sayılarını bildirmemekle birlikte bir aşama yapmayı zorunlu sayıyoruz. Bolivya'nın kurtuluşu uğruna askeri programımızı kabul eden her yurttaş devrimci saflarımıza kabul edilir. Bolivyalı savaşçılarla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Elbette ki savaşçılarımızın büyük çoğunluğu Bolivyalılardan oluşmaktadır. Ülkemizin özgürlüğü için savaşan herkes, doğum yeri neresi olursa olsun Bolivyalı olma onurunu taşır. Gerçek devrimci enternasyonalizmi böyle yorumluyoruz. Bolivya Ulusal Kurtuluş Ordusu. Bolivya madencilerine 5 nolu bildiri. Yoldaşlar, bir kez daha madenlerimizde işçi kanı dökülüyor. Yüzlerce yıllık sömürü sırasında köle maden işçilerinin kanının emilmesinden sonra haksızlıkların neden olduğu her protesto hareketinin ardından kan akmaktaydı. Yüzlerce yıl boyunca bu hep böyle sürdü gitti. Son zamanlarda bu üretim geçici bir süreliğine bozuldu. Ayaklanan işçiler 9 Nisan zaferinde temel etkeni oldular. Bu olay yeni ufukların açılamayacağını ve sonunda işçilerin kendi kaderlerini belirleyebileceklerine dair umutları yeşertti. Fakat emperyalist dünya düzeni öğrenmek isteyenlere gerekli dersi vererek toplumsal devrim konusunda geçici çözümlerin olamayacağını öğretti. Ya iktidar alınır ya da bunca özveri ve kan dökümüne yol açan kazanımlar elden gider. Başlangıçta tek isyan birimi olan madenci işçilerinin oluşturduğu silahlı milislere, işçi sınıfının başka kesimlerinden, sınıf bağlarını koparmış olanlardan ve köylülerden yeni yeni milisler katıldı. Bunlar çıkarlarının ortaklığını göremiyorlardı. Halk düşmanı demagojinin etkisiyle kendi işlerinde çatışmaya başladılar. Sonunda profesyonel ordu birlikleri koyun polosuna bürümüş kurt biçiminde ortaya çıktılar. Bu ordu başlangıçta küçük ve çağ dışıydı. Ama kısa zamanda işçi düşmanı silahlı bir güce dönüştü ve emperyalizmin en güvenilir işbirlikçisi oldu. Bu yüzden emperyalizm gerçekleştirdikleri askeri darbeyi onayladı. Şimdi işçi sınıfının taktik hatalarının yenilenmesinden kaynaklanan yenilginin ardından silkinip toparlanmaya çalışıyor ve ülkeyi sabırla sistemi kökünden değiştirecek bir devrimi hazırlıyoruz. Yanlış taktikler üzerinde ısrar edilmemelidir. Bunlar kahramanca olmakla birlikte kısırdır. Bu yüzden proletarya arasında çok fazla kan dökülür ve safları seyrekleşir. En savaşçı unsurlar kaybedilebilir. Uzun mücadele ayları boyunca gerillalarımız ülkede büyük bir coşku dalgası yarattılar. Ordu çok sayıda kayıp vererek moral bozukluğuna uğradı. Gerillalarımız ise önemli bir kayıp vermediler. Ama aynı Bolivya ordusu birkaç saatlik çarpışmalarla ele geçirdiği mevzilerde işçilerin ölülerini çiğnemiştir. Zaferle bozgun arasındaki fark doğru taktik veya yanlış taktik seçimine bağlıdır. Madenci yoldaş, Kitle mücadelesini halkın birlik olarak tek cephe halinde baskı güçlerinin üzerine yürümesi biçiminde yorumlayan sahte havarileri dinleme artık. Gerçekleri görelim. Kahramanların göğüsleri mitralyözlerle karşı koyamaz. Çağdaş imha silahlarına karşı barikatlar da ne kadar iyi kurulursa kurulsun işe yaramaz. Geri bıraktırılmış, halkı temelde köylü olan, geniş topraklara sahip ülkelerde kitle mücadelesi küçük ve hareketli bir öncü tarafından yürütülmelidir. Halkın bağrına filizlenen geride birlikleri, düşman ordusu karşısında eylem alanı genişletecek ve doğru zamanda iyi planlanmış tek bir darbe ile devlet iktidarını yıkacak devrimci durum yaratılana dek devrimci coşkuya sürekli can tutacaktır. Bizi yanlış anlamayın. Tam bir hareketsizlik istemiyoruz ama kesinlikle başarıyla sonuçlanmayacak eylemlere güçlerimizin katılmamasını öneriyoruz. Bununla birlikte hükümete karşı kitlelerin baskısı sürekli olmalıdır. Çünkü sınır cepheleri olmayan bir sınıf mücadelesi söz konusudur. Bulunduğu yer ne olursa olsun bir proleter ortak düşmana karşı gücün el verdiği oranda mücadele etmek zorundadır. Madenci yoldaş, eline gerillaları kollarını açmış seni bekliyor ve bizim saflarımızda mücadele edecek yeraltı işçilerine katılmayı davet ediyor. Burada halk düşmanı demagoji tarafından yıkılan işçi köylü ittifakını yeniden kuruyoruz. Burada bozgun zafere, proleter dulların gözyaşlarını zafer marşına dönüştüreceğiz. Seni bekliyoruz. Eğlene. 14. ayrımın sonu. Sayfa 283.